Sen kış güneşi misin? Yakarsın, ısıtmazsın. Bir ırmağın ortası yoksa seni mi hatırlayacağım? Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz. Söz Ola programında pazartesi günleri ve çarşamba akşamları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber huzurlarınızda oluyoruz. Yeni bir programla da tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocam, hürmet ediyorum. Muhabbetle sizleri selamlıyorum ve tüm dinleyenlerimizi. Şimdi bugünkü Söz Ola programını her zamankinden farklı olarak merhum Sezai Karakoç Üstad'ın ki 2021 senesinde
evet, maalesef
1 Kasım ayında 16 Kasım'da ötelere uğurladığımız diriliş neslinin mimarı Sezai Karakoç Bey'in sessiz müzik şiirinden bu mısralarla başladım. Çünkü bu şiirin içerisinde geçen bir ifade bugünkü programımızın ana mevzunu teşkil edecek. Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun diye soruyor Sezai Bey. Buradan yola çıkarak şöyle bir konuşsak hocam. Yani etrafımızda birçok hadiseler cereyan ediyor. Müdahil olabildiklerimiz, olamadıklarımız, etki alanımıza girenler, ilgi alanımıza girenler. İşte misal aile konusunda herkes son kale aileyi korumamız, kurtarmamız, tehlikenin farkında olmamız lazım diyor. Çokça yazılıyor, konuşuluyor, anlatılıyor. Ama mesuliyeti başkalarına atmadan her şeyi devletten ya da sadece sivil toplum kuruluşlarına yüklemeden ben fert olarak Selahattin Koca Hasan ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Benim omuzlarıma düşen mesuliyet nedir? Siz Dursun Ali Tökel hocamız olarak ne yapıyorsunuz, ne yapmanız gerekir, ne yapmalısınız? Şimdi bu soruları çok önemsiyorum programdan evet. Önce sizinle de uzunca bu mevzular üzerine konuştuk. Peki buradan ve Sezai Bey'in bu mısralarından da yola çıkarak biz işimize bakalım, kendimize evet. Yetişanı yapalım demek için nelere dikkat etmek lazım? Bu konuda bizimle dinleyenlerimize neler paylaşmak istersiniz? Çünkü bu mevzu hakkında dertli olduğunuzu biliyorum. Neler söyleyebiliriz hocam?
Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de çok değerli, kıymetli dinleyicilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a şükür bir program daha geldik.
Çok
sağ salim, huzur içerisinde.
Büyük savaş, nimet.
Büyük nimet. Ya savaşlar
tabii.
Var etrafımızda, Allah korusun, korkuyoruz ya. Bize de bulaşır mı diye.
Allah muhafaza.
Yani huzurlu bir sabaha daha uyandık, işimize geldik sağ salim elhamdülillah. Ben böyle 37-38 yıldır çalışıyorum. Yani öğretmenlik olarak. Hı hı. Her sabah işe gittiğim zaman hep derim, yani erkenden işe giderim, hep şöyle derim. Ya 38 yıldır hala bir işimin olmasını şükrünü eda edebilmiş değilim yani.
Evet.
Allah'a şükür işimiz var, sabah gidiyoruz, çalışıyoruz. Ha, bir insan düşünüyorum, sabah diyen kalkıyor, gidecek işi yok.
Allah.
Ama bunun ailesi var, evi var, çoluğu çocuğu var. Hayat zor gerçekten, hep de böyle olmuş. İnsan kendisini nimet bilince etraftaki her şeyi böyle hizmetçi görmeye başlıyor etrafında. Yani aslında her şey benim için nimet diye bildiğiniz zaman ve kendini böyle bir nesne görmeye başlıyorsun. İnsan ne zaman kendini özdeleştiriyorsa etraftaki her işi hizmetçi görmeye başlıyor. Bu hakikaten vahim bir şeydir.
Yani evet. Hayatın merkezine kendini koymayacak insan.
Evet. Bilakis yani dedin ya işte.
Hadim olacak.
Yani. Ha, ben olmasam bu aile çöker, ya, ben olmasam bu okul çöker, ben olmasam bu sistem, bu şirket çöker. Bu söz var ya, yani hep denmiş ya. İşte mezarlıklar yerimiz doldurulmaz denen insanlarla doludur denmiş ya. İşte oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur demiş ya. İnsan dolayısıyla bu böyle baktığınız zaman varlığa bu gözle baktığınız zaman aslında aldığınız havayı, yürüdüğünüz her adımı bir nimet görmeye başlıyorsunuz kendiniz için. Bu çok değerli. Bu şunu demek istiyorum. Yani Sezai Karakoç merhumun gerçekten sessiz müzik diye, yani adı bile tuhaf olan, yani bir müzik sessiz olabilir mi? Adı bile tuhaf olan bu şiirindeki bu bölüm, ya bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Yani merhum böyle bir soruyu niçin soruyor? Basit bir sebebi var niye sorduğunun. Çünkü hemen hemen çoğumuzun doğasında şikayet vardır. İşte işler iyi gitmiyor, dünya iyiye gitmiyor. İşte eğitim iyi değil, işte efendim okul iyi değil, işte efendim ekonomi iyi değil, çocuklarımız iyi, gençlik iyi değil diye. Böyle hep bir şikayet duyarız. Bir ortama gide şikayet duyarız. Şimdi Sezai Karakoç merhum çok derinden ruhani ve rahmani bir soru soruyor size. Diyor ki tamam, bir şeye kötü gidiyor, doğru. O şeylerin kötü gitmemesi için sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani şikayet etmenin dışında ne yapıyorsun?
Hani, yani ben ne yapabilirim sorusunu kendine kaç defa esaslı bir şekilde sordun da evet, cevabının peşine düştün. Evet, ben ne yapabilirim?
Ben ne
bana
yapabilirim?
Düşen nedir?
Evet, yani bir şeylerin kötü gitmemesi için ben ne yapabilirim? Hadi dil kötü gidiyor, eğitim kötüye gidiyor, çocuklar, ben ne yapabilirim kendi çapımda? Ya demiş ya, herkes evinin önünü süpürse zaten her taraf pırıl pırıl olurdu. Şimdi şöyle çok hoş bir hikaye vardır. Çok güzel bir hikaye hocam.
Deniz Yıldızlı hikayesi mi yoksa?
Evet, o da var da bir hikaye vardır. Bir köyde çeşme yokmuş. Demişler ki ya bir çeşme yapalım. Yapalım demişler. Ne şuraya bir çeşme yapalım. Para ne olacak? Para zor bulmak. Demiş ki birisi, ya demiş köyün meydanına bir kazan koyalım. Herkes sabah sağdığı ilk sütten bir tas sütü oraya koysun. Ve biz o sütleri satalım. Akşama işte birikip o parayı biriktirelim, çeşme yapalım. Aa, süper bir görüş. Yani imece usulüyle toplanacak para. Akşam, ilk günün akşamında hocam kazanı açıyorlar. Bakıyorlar ki hiçbir tas süt yok içerisinde. Herkes demiş ki, herkes zaten süt atıyor. Ben bir tas süt atsam ne olur? Herkes böyle demiş.
Evet.
Kimse o kazana bir tas süt koymamış. Demiş ki öteki nasılsa suyu koy, sütü koyacak. Ben koymasam da olur. Hep biz şöyle bekliyoruz. Yani devlet zaten ilgileniyor. Eğitim zaten ilgileniyor. Bakanlık ilgileniyor. Sistem ilgileniyor. Zaten
bir
işte idare ilgileniyor.
Bir dünya var. İlgileniyor.
Kardeş tamam da sen ne yapıyorsun?
Sen ne yapıyorsun?
Sen ne yapıyorsun?
Sana onu soracaklar.
Evet evet. Sorulacak. Yani Sezai Karakoç'un merhumun sorusu ileride de sorulacak. Yani çocukların kötüye gitmemesi için, eğitimin kötüye gitmemesi için, ailenin kötüye gitmemesi için sen ne yaptın? Yani hangi çabayı sarf ettin?
Hocam bu ötelerde de
sorulacak.
Bizim muhatap olacağımız soru değil mi yani?
Tabii.
Sen ne yap? Başkaları ne yaptığını boş ver.
Evet.
Sen bu gidişatı düzeltmek için ne yaptın?
Ben buradan hocam, evet çok güzel. Şöyle bir şey, veda hutbesini biz lisedeyken son sınıfta okuduk. Veda hutbesinin sonu beni çok böyle ürpertmişti. Yani. Peygamberimiz hutbeyi irad ediyor. Sonra diyor ki yarın size beni soracaklar. Mahşer gününde soracaklar. Ne diyeceksiniz? Diyorlar ki ya Resulallah, ne diyeceğiz ki? İşte peygamberlik yaptı diyeceğiz. Bakın bu soruyu 3 defa soruyor. 3 defa da peygamberlik yaptı diyeceğiz deyince sahabeler o zaman şöyle söylüyor. Diyor ki şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye 3 defa o muazzam topluluğa sesleniyor. Şimdi ben acizane bunu okudum. Düşünüyorum. Yani bir peygamber mahşerde neden ümmetine sorulsun? Yani işte ey Muhammed ümmeti gelin. Geldik ya Rabbi. İşte peygamberiniz bu peygamberlik yaptı mı? Diyecek ki yaptı. Evet yaptı. İşte ey Musa ümmeti işte gelin falan. Peygamberler dahi dünyada yaptığı işten bir sigaya çekilecekler. Bir hesaba çekilecekler, bir sağlamaları yapılacak ümmet tarafından. Şimdi peygamber zaten görevini yapmamazlık edemez. Eğer eden bir tanesi var işte Yunus Aleyhisselam. Bir ara ihmal etmiş görevini ki tabi biliyorsunuz. Balığın karnına atıyorlar bunu. O zindanda kalınca Rabbena zelamni enfüsena diye ya Rabbi ben kendime kötülük yaptım. Beni affet diye yalvarıyor Yunus peygamber. Demek ki bir kişi böyle biraz yapmaktan imtina etmiş herhalde ki. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ona işte o kavme git ve anlat. Birkaç defa gidiyor, gidiyor, dinlemiyorlar Yunus Aleyhisselam. O da o kadar üzülüyor ki, hatta bir vaatte bulunuyor, şöyle bir şey olacak diye. Olmayınca da mahcup oluyor, içinden, kavminin içinden ayrılıp gidiyor. İzin almadan ama. Cenab-ı Hakk'a izin almadan. Peygamber ayrılamaz bulunduğu yerden. İzinle tabirler. Sen misin görevini ihmal eden? İşte ne yapıyor Yunus Aleyhisselam, malumunuz? Gemiyle gidecekken bir yerlere doğru bir fırtına çıkıyor. Orada da bir adet varmış. Eğer bir fırtına çıkarsa anla ki gemide bir günahkar vardır. İnanırlarmış insanlar. Kura çekerlermiş. Kime çıkarsa onu atarlarmış. Kura çekiyorlar. Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Diyorlar lan bu adam olmaması lazım günahkar. Bakıyorlar falan. Üç defa buna çıkınca atıyorlar denize bunu.
Evet. Ki peygamberlerin zellidir zaten.
Tabii yani peygamber o da işte yaptığı şey evet. Kavmine anlattığı şeyin bir türlü dinletemez. Sonuçta balığın karnına girince anlıyor hatasını. Ya Rabbi ben yanlış yaptım. Evet. Yani affet diye dua ediyor malumuz.
Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
Tabii Kur'an'da yani çok güzel bir duadır. O dua bize şunu gösterir. Yani şunu da gösterir. Bir ayet vardır. Eğer başınıza bir kötülük geliyorsa sizin yüzünüzdendir. Eğer bir iyilik geliyorsa Allah'tandır. Şimdi bu ayet şunu gösteriyor bize. İnsanı kendi başınıza bırakırsanız, kendi başına insan kendine iyilik yapamaz. Çünkü kendi başına bırakılmış insan, nefsin eline bırakılmış insandır. Nefis de asla kendine iyilik yapmaz. Ama insana bir iyilik gelirse diyor Cenab-ı Hak, insandandır. O zaman ne yapacağız? Yunus Aleyhisselam bize tek öğrettiği şey şu. Başına bir kötülük gelirse, bunu kendinden bil ve tövbe istiğfar ederek onu düzeltmeye çalış. Dolayısıyla bir peygamber böyle bir şey başına geldiği için söylüyor peygamberimiz. Ha eğer peygamberler yeryüzünde yaptıkları işten sorguya çekileceklerse ben de çekileceğim ya diye düşündüm.
Bizim halimiz ne ola ki?
Evet.
Yani, tabii
ben şunu düşündüm. Hani biz diyoruz ki öğretmenlik bir peygamber mesleğidir. Tamam ben şimdi peygamberlik mesleği icra ediyorum. Mahşer günü diyecekler Dursun Ali sen gel geldik buyur ya Rabbi. Çağırın bunun ümmetini, yani muhataplarını, öğrenciler. Çağıracak hacı ki öğrencileri, öğrenciler bu sizin öğretmeninizdi. Evet ya Rabbi bu size öğretmenlik yaptı mı? Buyur. Ben bundan sorgu çekeceğim demektir ya. Çünkü ben 40 yıldır geçimimi buradan temin ediyorum. Hayatımı, çoluğumu, çocuğumu bununla besliyorum. Tamam mı? Eğer o öğrenciler peygamberin şahitliği meselesinde olduğu gibi evet ya Rabbi iyi bir öğretmenlik yaptı bana demezlerse ben yandım o zaman işte. Demek ki mahvolacağız yani. Kişi ben şimdi bu bilinci inanın Selahattin Bey 40 yıldır ben bu bilinçle yaşarım yani. Arkadaş öğrenciyle muhatap olurken birden aklıma bu veda etmesinin bu son bölümü gelir. Ürperirim. Niye rahmetli Nurettin Topçu 40 yıl mabede girer ve girdim diyor.
Abdestli girdim diyor dersleri.
Niye 40 yıl mabede girer gibi girdim diyor bu adam. İşte çünkü bunu biliyor. Bu endişeyi biliyor. Muhatabını hafife alan bir insanın mahşer günü vereceği çok ağır bir hesap var demek ki. Ben ne yapacağım kardeşim? Ben şimdi öğrencime öğrenci gözüyle bakmayacağım. Çocuklarıma çocuk gözüyle bakmayacağım. Tamam diyeceğim ki. Bunlar size babalık yaptı mı? Çünkü mahşer günü kişiler evladından kaçacak. Ayet-i kerime gereği. Karısından, kocasından kaçacak. Kardeşinden kaçacak. Abi niye kaçıyoruz? İşte şu. Sorumluluklarımızı yerine getirmedik. Ve o diyecek ki ya Rabbi bu adam bana babalık yapmadı. Bu bana kardeşlik yapmadı. Benim hakkımı yedi. Diyecek ki benim öğrencim ya Rabbi bize öğretmenlik falan yapmadı bu ya. Hep kaytardı diyecek ya. O zaman benim var ya hiçbir şey beni kurtaramaz. Yani bir doktora çağrılacak doktor kardeş. Benim bakın bu eğitimi yapmamız lazım. Yani diyeceğiz ki kardeşim doktorsun bak. Başka günler senin hesabın hastalığın gelecek. De ki bu adam doktorluk yapmış dünyada. Siz bunun hastasıydınız. Size iyi bir doktorluk yaptı mı bu adam? Yapmadı derse o doktor yandı. Veya işte imamı cemaati bu imamlık iyi yaptı mı size? Veya bir tüccar bu size iyi bir tüccarlık yaptı mı? Sizi kandırdı mı? Bu şudur. Herkes muhatabı tarafından sigaya çekilecek. Yunus Emre Hazretleri diyor ya bir molla kalsın gelir seni sigaya çeker. O zaman ben şunu düşünüyorum. Ben birey olarak şu dünyada bir şeylerin iyi gitmesi için can hıraç çalışmam lazım.
Çünkü hocam belki kötülüğü bitiremeyiz, lakin iyiliği çoğaltabiliriz. Böyle bir mesuliyetimiz var. Ve evet, hepimizin yapacağı bir şey var. Bir şey mutlaka var.
Kesinlikle vardır. Şimdi biliyorsunuz çok ünlü bir kitap vardır, Beyaz Zambaklar Ülkesinde diye. Şimdi bu kitabı yazan Grigori Petrov bir Rus. Finlandiya yıllarca Rus istilasında kalmış, girmiş, çıkmış. 1890'da falan Grigori Petrov Finlandiya'ya gidiyor. Finlandiya bataklıklar ülkesi. Yani bataklıklar içerisinde kalmış bir ülke. Soğuk bir ülke. Kar tipi, boya. Toprak yok, işte ürün yok falan. Fakat Petrov 20 yıl sonra bir daha gidiyor Finlandiya'ya. Bir bakıyor ki Finlandiya bataklıklar ülkesi olmaktan çıkmış. Zambaklar, beyaz zambaklar ülkesine dönüşmüş. Muazzam bir ülke. Kalkınma o biçim, ülke kalkınmış. Halkı zenginleşmiş. Devlet otoritesi sağlanmış. İnsanlar var ya, köylere kadar refah yayılmış, şok olmuş ya. Demiş, bu nasıl oldu ya 20 yılda? Ne oldu? Hocam bunu yapan bir kişi.
Allah, nasıl bir olmuş? Kişi, nasıl olmuş?
Sinelman diye bir doktor. Sinelman diye bir doktor. Köyleri geziyor doktor bu adam. Dertli bir adam. Bakıyor ki millet perişan ya. Açlık, fakirlik, sefalet, yoksulluk, cahillik almış başına gidiyor. Hapishaneler dolu. Köyler fakir. Şehirdeki hayat desen berbat. O kadar etkilenmiş ki bu Sinerman bir kişi bir doktor. Hocam bırakıyor, devlet yetkilileriyle görüşüyor, kiliseyle görüşüyor, işte fabrikalarla görüşüyor falan. Müthiş bir eğitim programı başlatıyor devletin etkisiyle. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela köylüleri topluyor hocam, köylüleri her gün yumurtaları topluyorlar merkezde. Mesela şöyle bir şey yapıyor, bir adamı hatta hapishanedeki katilleri çıkarıyor hapishaneden. Bunların hepsine bir meslek veriyor. Diyor ki sen diyor yumurta kralı ol. Sen işte ayakkabı kralı ol. Bunlara bir görev veriyor, tamam mı? Öyle bir şey yapıyorlar ki bir müddet sonra Finlandiya'nın köyündeki yumurtalar aynı gün işte Londra'ya gidiyor, işte Paris'e gidiyor, Avrupa'ya dağıtılıyor. Mesela bir tane adam tutuyor, reçel kralısı diyor. Adam bir görev veriyor, organizatör bir kişiye. Ülkedeki işte meyveden reçelleri yapıyor. Reçeller Almanya'ya pazarlanıyor, Fransa'ya pazarlanıyor falan. Bir kişi şöyle bir şey yapıyor. Kiliseyi, orduyu ve devleti örgütlüyor aynı çatı altında. Diyor ki biz bir kalkınma programı başlatacağız. Dolayısıyla bu kitabı bence acizane diyorum. Yani herkesin okuması lazım. Şöyle yani bir kişi ne yapabilir ki? Bir kişi ne yapabilir ki?
Hayır, dersin, burada müthiş bir sivil inisiyatif var.
Evet evet.
Sivil inisiyatif.
Sivil bir kişi hiç kimseden yardım almadan kendi kafasına göre diyor ki bu şöyle düzeyde bir program yapalım. Bir kişi çıkıyor ve bir milleti kurtarıyor. Şu anda o bir kişinin etkisiyle Finlandiya hala dünyadaki en zengin öyle ülkelerden birisi. İşin garibi işte mutlu ülkelerden birisi. Neyse hatta biz bile maalesef diyorum maalesef matematik eğitimimizi Finlandiya modelinde almışızdır hala şu anda. Yani dehşet bir şey bu.
Tabii.
Şimdi vazgeçmeye çalışıyoruz ama diyeceğim şu. Aslında kişi kendisini hor gördüğü zaman asıl facia buradan başlıyor. Mehmet Akif'in bir şiiri vardır böyle. Daha önceleri de Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Ey insan sen kendini küçük, hakir, sagir görürsün ama bilsen sende ne alemler gizlidir diye bir sözü vardır. Şeyh Galib'in hoşça bak zatına.
Kim zübde-i alemsin sen, sen
evet değil mi? Merdûm-ü dîde-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani sen kendine dikkat et ya. Kendine iyi bak. Sen alemin özüsün, esasısın. Kendini küçük görme.
Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki halifesisin.
Halifesi evet. Yani insan kendini küçük gördüğü, hor gördüğü zaman bir nesneleşiyor. Ama gerçekten insan kendisini insanlığa, faydaya adadığı zaman devleşiyorsunuz işte bu. Dolayısıyla ben şimdi ne yapabilirim? İnsan bir şeyle kötü gidiyor. Tamam kötü giden bir şeyden kötü gitmemesi için ben ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? İnsanın yapacağı çok çok şeyler var. Yani en basitinden kendi ailesinde iyi bir evlat yetiştirmek için çaba sarf etmek yapacağı en önce şeylerden birisidir. Nice insanlar bir kişinin dünyayı kurtarmışsa o bir kişi de bir anne baba kurtardığı içindir yani genellikle. Bu iş böyledir. Bir çocuk dünyayı batırmışsa Hitler hesabı derler ya annesi babası o çocuğu batırdığı içindir yani. Dolayısıyla iyi yetişmiş bir insan insanlığı kurtaracak büyük bir fedakar, büyük bir kahramandır. Şimdi mesela ben düşünüyorum. Yani geçen gün bir video izliyorum. Bir psikolog konuşuyor. Çok etkileyici konuşmuş. Diyor ki bana diyor hastalar geldiği zaman diyor prosedür neyse uyguluyorum. Ama diyor önce ona şu soruyu soruyorum diyor o kişiye. Annenle babanla aran nasıldı? Nasıl? Soru bu. Eğer iyi değilse diyor annesiyle babası ara iyi değilse bu kişinin iyi olması mümkün değil bir defa kafada. İyi olması mümkün değil. Çünkü bu kökleriyle bağını koparmış bir ağaç gibidir diyor. İnsan köküyle, ağaç köküyle bağını koparırsa, kökünü beğenmezse yukarısı çürümeye başlar yani. Mümkün değil. Bu soruyu soruyorum. Annenle babanla aran nasıldı? İşte babamla görüşmüyorum, annemle kavga edin falan diyorsa işte diyor buna bambaşka bir tedavi gerek. Bütün tedavileri bırak kardeşim. Şu, kişinin olumsuz olsun, olumlu olsun, anne baba kötü olsun, yanlış kişi olsun, bir şekilde bu kişinin anne babasıyla irtibat kurması lazım. Kurmadığı müddetçe bunun iyi olması mümkün değil. Hayatını iyi devam etmesi mümkün değil. Bu kişinin iyi bir yuva kurması mümkün değil. İkincisi şöyle bir şey soruyor. Diyor ki, size diyor gençlere bir tavsiye bulunuyorum diyor. Çok güzel bir tavsiye bu. Diyor ki, birisiyle tanıştığınız zaman, oradaki evlenmek için, oradaki arkadaşlık için, oradaki dostluk için, her ne amaçla birisiyle tanıştığın zaman gençler diyor şöyle yapın. Tanıştığın kişiye sor annesiyle babasıyla arası nasıl? O soruyu sormak lazım. Eğer o kişi annesiyle babasıyla arası iyi değilse ondan uzaklaşın diyor. Uzaklaşın. Çünkü onun size vereceği bir şey yok. Çünkü kendine verdiği bir şey yok.
Bu önemli bir ölçü.
Çok önemli.
Ebeveyn arının iyi tutulması.
İyi tutulması. Velev ki anne baban kötü olsun. Önemli değil. Tabii. Kötü insanlar olsun. Onları affetmedikçe diyor kendini affedemiyorsun. Onları affet tamam. Veya onlara bağını kur. Eğer bir kişinin annesiyle babasıyla arası iyi değilse ondan uzak dur. Eğer uzak duramıyorsan ondan o kişiye yardımcı ol da annesiyle babasıyla arası düzelsin. Ona yardım et bari hiç yoksa. Çünkü kendisi şöyle bir şey deniyor. Geçmişi affedememek kişinin kendisini geçmiş hapishanesinden çıkaramamasıdır. Bir de o var. Evet annem kötüydü, babam kötüydü, yanlış yaptılar, işte şöyle davrandılar. Evet olabilir, tamam olabilir. Ama sen onların yaptığı yanlışı tekrarlayarak kendini geçmişin hapishanesine tıkmışsın. Çıkamıyorsun oradan ya. Hapishaneye çıkamayan özgürlüğü ne de anlayacak ne olduğunu. Bilemez ki yani. Şimdi bak benim hiçbir şey, yani size karşı sorusu mahiyetine söylüyorum. Ben mesela bir öğretmen olarak, bir anne baba olarak çok iyi babalık yapmak durumundayım. Çok iyi babalık yapayım. Aga nasıl iyi babalık yapılabilir? İşte bunu öğrenmem lazım. Bunu bilmem lazım. Şimdi insana şunu düşünebilir. Ya kardeşim bunları nereden öğreneceğim? Ya gerek yok. Bizim merhum, Allah rahmet eylesin, Zahid Sarıfoğlu'nun çok nefis bir şeyi var. Ya arkadaş diyor, bizim her gün siyer okumamız lazım. Ya siyerden bir bahsi aç oku. Mesela bir radyoda bir program var işte efendim. Peygamber tarihi okunuyor. Siyer kitabı okunuyor. Bir şey al dinle tamam mı? Ya hiçbir şey, yani işte Jung'u işte efendim Adler'i, Freud'u işte modern psikiyatri, anne baba. Ya bunları yapamıyorsan ya tamam. Kardeşim şunu merak et. Peygamber bir birey olarak, bir baba olarak nasıl babalık yapıyordu? Nasıl dedelik yapıyordu?
Ki bizim için de asıl olan en önemli üsve-i hasene evet, olur. Örnek ahlakı, güzel
evet,
ahlakı.
Geçen bir yerde bir konuşmaya gittim. Dedim ki şu anda şöyle bir şey söylerlerdi. Efendim tepeden inmeci her türlü davranış aydınlanma değil karartmadır. Tepeden demokrasi getirmek, tepeden özgürlük getirmek. Bunlar mı? Alttan talep olursa yaşar. Bakın örneklerini vermişler. Bir kişi bir çocukla karşılaştığı zaman ne yapacak? Eğilip çocuğu yukarı kaldırmasın. Eğer çocuğu yerden kucağına alıp da yukarı kaldırıyorsa böyle, bu yanlış bir şey. Çocuğu yukarı kaldırıyorsun. Diyormuş ki çocuğa, sen küçüksün. Bak seni kendi sebebime çıkardım. Şimdi seninle konuşabilirim. Hayır. Bu çocuğu aşağılamak anlamına geliyormuş. Böyle şimdi psikolog demiş de ki kardeş bu yanlış bir şeymiş. Yanlış yaptık. Böyle yapmayın. Ne yapalım? Çocuk aşağıda, sen de aşağıya eğil. Çocuğun seviyesine gel. Öyle muhatap ol. Şuraya diyorsun ki bak ben senin seviyeni indim. Seninle muhatap alıyorum. Seni ciddiye alıyorum falan de. Tamam güzel. Dedim ki ben, bak bu da eksik, bu da eksik. Çünkü Peygamberimiz daha mükemmelini yapmış. Ne yapmış? Çocuğu görünce eğilmiş. Çocukla aynı hizaya gelmiş, göz göze gelmiş. Sonra çocuğu kucağına almış, beraber yukarı kalkmışlar dedim. Orada bir tıp profesörü vardı, bir hocamız. Bizim oturum başkanımız çok etkilendi ondan. Dedi ya bu nasıl bir şey? Bu çok güzel bir şey. Yani hepimiz şunu biliyoruz. Hiçbir davranış psikolojisi, hiçbir insan arası iletişim peygambere daha yüce olamaz. Bize göre olamaz kardeşim.
Tabii.
Kardeşim hiçbir şey yapamıyorsan, yapmış olduğu, oynadığın rolü peygamber nasıl oynadığına bak. Çünkü peygamberlerin bir özelliği vardır. Bütün rolleri oynarlar mecburen. Yani baba, dede, öğretmen, arkadaş, yolcu, işte dost falan, tüccar. Yani hangi rol varsa peygamber o rolü mükemmel oynamıştır. Mesela peygamber bir şeyi anlatırken çocuğuna, öğrencisine nasıl anlatıyor? Hangi teknikleri, taktikleri? Bunu öğren ya, öğrenmemiz lazım. Bu ne demek biliyor musun? Dünyanın daha iyi bir yer olması için ben ne yapabilirim sorusuna cevap vermeye çalışıyorsun.
Öyle.
Ne yapmaz? Evet. Ben işte, ne yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim? Bunu bir şekilde öğrenmem lazım. Senin mesela diyor ki çocuğunla anne babasıyla arası bozuk olan bir insanın insanlarla arasının düzgün olması mümkün değil. Öğrendik mi? Öğrendik. O zaman kardeşim çocuğunla aranı düzelt. Düzgün yapmaya çalış. Bu çocuk ileride hangi işi yapıyorsa yapsın. Bu çocuğun bu işi yanlış yapmasından hayatı boyu anne babası sorumlu ya. Tamam çocuklara var da ben de sorumluymuşum. Ben bunu öğrendim. Aa işte korktum. O zaman benim şu dünyada kötü giden şeylerin daha iyiye gitmesi için, çocuğumun da iyi bir insan olması için ne yapmam lazım? İşte bunu öğrenmem lazım. Dolayısıyla iyi bir anne babalık yapıyor olmak bile hiçbir şey yapmamaktan bin defa iyidir. Her şey yapmaktır bence.
Çünkü hocam insan yaptığı şeydir.
Evet. Jean-Paul Sartre'ın sözüdür.
İnsan yaptığı şeydir.
Evet, ben çok etkilenmişti. Jean-Paul Sartre öyle söylüyor. İnsan yaptığı şeydir. Bu kadar. İnsan söylediği şey değildir. İnsan konuştuğu şey değildir. İnsan iddia ettiği şey değildir. İnsan hayalini kurduğu şey değildir. İnsan yaptığı şeyden ibarettir.
Ve biz fiillerimizden, eylemlerimizden mesulüz. Evet. Şimdi hocam, bana düşen nedir? Ben ne yapabilirim sorusuna sevgili peygamberimizin ticaret ahlakını örnek alan bir zatın bir ülkenin, koca bir ülkenin ya, kaderini nasıl değiştirdiğini şöyle bir misalle aktarmak, sizlerle de paylaşmak isterim. İman Hayata Geçince adlı kitapta da okumuştum bunu. Endonezya'ya yerleşip orada ticaretini sürdüren bir Müslüman tüccar bir gün iş yerine geç gelir. Dükkanı emanet ettiği çırağının da hayli karlı bir satış yaptığını görür. Ancak işin aslını öğrenen tüccar çırağının metresi 5 akçe olan kumaşı 10 akçeden sattığını öğrenir. Bunun üzerine derhal satış yaptığı kişiyi bulmasını ister çırağından. Çırak o satışı yaptığı müşteriyi çok geçmeden bulur, dükkana davet eder. Tüccar durumu müşteriye güzelce izah eder. Kendisinden helallik istedikten sonra fazladan alınan 5 akçeyi de uzatır. Çok geçmeden bu hadise Endonezya'da dilden dile dolaşmaya başlar, kralın kulağına gider. Tüccarı huzuruna davet eden kral bu davranışının neye borçlu olduğunu ona sorar. Tüccar sadece dininin emirleri gereği, tabi olduğu peygamberin örnek ahlakının gereği kul hakkını gözettiği için bunları yaptığını söyler. Kral bunun üzerine İslam hakkında peş peşe sorular sorar. O güne dek böyle bir dinin varlığından haberdar olmayan kral bu hadiseden çok etkilenir. Kısa sürede Müslüman olmaya karar verir ve halkı da yavaş yavaş onu takip eder. Yani düşünebiliyor musunuz
bir
hocam?
Kişi, evet.
Bir kişi Peygamber Efendimizin doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir hadisinin ona yüklediği mesuliyetle onurlu bir davranış sergiliyor. Onun bu 5 akçelik hassasiyeti, peygamber ahlakıyla sergilediği tutum, bugün 200 milyonu aşkın sayıda bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan Endonezya'nın belki de kaderini belirlemiş bir hadisedir. İşte bir kişinin hassasiyeti yani nelere vesile olabiliyor. O yüzden evet, bu çok önemli. İşte bilim evet, insan.
Yani insan kendini hor görmeyip böyle düşündüğü zaman, yani ben hayatımın herhangi bir anında işte peygamberimiz şöyle yaptığı için ben de böyle o yaptım kadar dediği, hiçbir şey yapmıyor. Bakın ne kadar basit bir şey. Hani diyorduk ya, Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'nin o çok değerli sözlerinden birisiydi. Bunu her zaman beynimize çakılı durdurmamız lazım. Yani nice eylemler, ameller vardır, küçüktür. Ama niyet büyük olduğu için Allah onları büyütür. Nice öyle eylemler vardır, kocaman ameller yaparız. Ama niyetimiz küçük olduğu için Allah onu küçültür. İşte bu örnekte olduğu gibi. Yani aslında safiyane, sadıkane peygamberimizden duyduğu bir hadisi hayata geçiren bir insan bir milletin kurtuluşuna vesile oluyor. Bak, olabiliyor yani. Zaten bizim Osmanlı'nın Balkanlarda, Kafkaslarda, bütün Afrika'da, dünyada İslam bu kadar hızlı yayılmasını en büyük sebeplerinden birisi adil ve dürüst insanların o topraklara gitmesiydi. Yani lafla yayılmadı İslam ümmeti. Hayır. Hiçbir din zaten lafla yayılmaz. Hiçbir hakikat lafla yayılmaz.
Tabii. Yesevi dervişleri önce gönül fatihi oldular, gönülleri fethettiler. Ondan
evet,
sonra
evet, evet,
ona asker biz, fatihler.
Tahta kılıç deriz. Tahta kılıç diye bir şey vardı. Yani bir
dua ordusu var.
Evet, dervişler, aptallar, onlar tahta kılıçlarla önce gittiler diyor. Yani gönülle gittiler. Ya. Ondan sonra diğer kılıç sahipleri geldiler. Fethettikleri yerdeki insanların haklarını, hukuklarını korudular. Korudukları için işte o toprakları da koruyabildiler. 300 yıl, 500 yıl korudular. Ne zaman bunlar işte hayattan çekildi. Dolayısıyla insan kendi kendisini bence yani şöyle, ben dünyayı kurtaracak bir adamım. Benim görüşüm şudur. Bu çok değerli bir şeydir hocam. Mesela peygamberimiz bir gün diyor ki bir insan elinde bir ağaç varken, ağaç dikiyorken kıyamet kopuyor olsa ağacı diksin diyor. Şimdi biz bu hadisi şerifi sadece orman haftasında anarak ucuza harcıyoruz.
Maalesef.
Bakın, kutsal sözlerin çok derin göndermeleri vardır. Biz bunlara şey diyor, çoğul okumaya tabi tutmamız lazım. Bu metafordur bu. Bu ne demek? Bir kişi bir fidan dikiyor. Bir eylem yapıyor. O arada kıyametin kopmasına şahit oluyor. Ya kardeşim, kıyamet kopuyor. Ne diye fidanı ya falan dikip, hayır. Bak, tavsiye bakın. Kıyamet kopuyor olsa bile diksin. Hani meşhurdur. İhtiyarın birisi bir ağaç dikiyormuş. Orada padişah da oradan geçiyormuş. Bakmış ihtiyara, demiş selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim, demiş padişahım. Sen ne yapıyorsun, demiş. Demiş ki ağaç dikiyorum. Demiş yaşına bakıyorum, ağaca bakıyorum. Sen bu ağacı biraz zor görürsün, demiş. Niye dikiyorsun, demiş bana. Demiş ki ihtiyar, padişahım, dedelerimiz de böyle düşünseydi biz bu ağaçta zor bulurduk, demiş.
Ya Allah Allah.
Ya zor bulurduk.
Allah Allah.
Demiş aferin ha, çok güzel bir söz, demiş. Verin buna bir kese altın, demiş. Vermişler. Demiş efendim bak, diktiğim fidan daha şimdi de meyve vermeye başladı, demiş.
Ne kadar irfani cevap.
Ya demiş, buna bir kese daha altın verin, hemen buradan kaçalım, yoksa demiş hazinede altın kalmayacak. Çok hoş bir söz. Bak, o kadar değerli. Tam peygamberimizin tavsiyesinin mücessem bir hali. Ağaç dikiyorsun. Kardeşim sen ağacı dik. Meyveyi Allah verecek, sen karışma. Kader,
bereketi lütfedecek Cenab-ı Allah.
Şimdi bu hadisi sadece orman haftasında ağaç da harcamak yazık ki ne oluyor. Peygamberimizin burada bir iması var. Bir işareti var. Bir de eylemi var. Eylem şu. Bir fidan dikiyorsun. İki işareti şu. Sen bir iş yapıyorsun, tamam mı? İş yapıyorsun. Bu işi yapmaya devam et. Velev kıyamet kopuyor olsa bile. İması şu. Burada bir ima var. İma şudur. Sizden birisi işini yapıyor ki, hangi işi yapıyorsun kardeşim? Kıyamet kopuyor mu? Sen işini yapmaya devam et. Bak, ben şimdi ders yapıyorum. Öğretmenim ben ya. Sınıfta ders yapıyorum. Kıyamet kopuyor. Ders yapmaya devam et. Devam et sen.
Sen o ders yapmaktan mesul.
Evet. Mahşer günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktın. Diyorsun ki sen nasıl öldün? Ya Rabbi, ben ders yapıyordum. Kıyamet koptu. Aferin. Ya iyi ya. Dersini yapıyordun ya. Sen ne yapıyordun? Ben çalışıyordum çoluğum çocuğum rızık için. İşimi bırakmadım. Aa, süper bir şey. Yani Hepimiz şunu biliriz. İşini yapıyorken bir insan ölürse şehittir. Deriz ya. Yani peygamberimizin iması bundan daha iyi bir iş ahlakı retoriği olamaz.
Evet.
Bundan daha iyi bir iş ahlakı etiği felsefesi olamaz ya. Ya kardeşim iş ahlakının gerekçeni aramaya gerek yok. Al sana iş ahlakı işte. Ya. Hangi işi yapıyorsun? O işi yapmaya devam. Kıyamet kop. Bu ne demek biliyor musun? Kıyamet kopuyorsa bile yapacağıma göre. Kıyamet kopmasa nasıl yapacağım ben bu işi biliyor musun? Şöyle yapacağım. Ben bu işi yapmazsam kıyamet kopar diyeceğim.
Ya. Hocam. Çok çok kıymetli bir hocamın, büyüğümün şöyle çok sevdiğim bir sözünü hatırladım sizi dinlerken. Öyle der kuzum, evladım. Hayatınızı Allah ve Resulünün izinde, istikametinde öyle güzel yaşamaya gayret edin. Bunun için çabalayın ki yarın öleceksiniz denildiğinde günlük plan ve programlarınızda hiçbir değişikliğe gitmeye ihtiyaç dahi duymayın der.
Tabii. Aa, çok güzel. Aa, işte o.
Hayatın içerisinde. Yani aynen. Bunun tabii bunun içinde bir idrak gerekiyor. Bir tabii, şuur, bir evet. Hassasiyet sahibi olmak gerekiyor. İfade buyurdunuz.
Estağfurullah. Bir gün hanım sordu babama. Baba dedi ki, baba dedi, yarın öleceksin desen ne yapardın? Hiçbir şey yapmazdım dedi. Normal yapardım.
Mevcudu yapmaya devam
evet, eder. Evet. İşte babam gelir. Akşam eve gelir. İşte yemeğini yer. Hemen kitap alır. Kitap okumaya Kur'an-ı Kerim alır. Okur veya başka kitap okur. Yatsı namazına camiye gider. Gelir. Yatar. Gece kalkar. Teheccüd namazını kılar, yatar, tesbihini çeker falan. Bu rutin bozmuyor. O kadar emin ki. Bu rutin zaten onun hayatı olmuş, tamam mı? Hiçbir şey yapmazdım. Dedi ki, baba dedi hanım babama, ölmekten korkmuyor musun diye sordu. Dedi ki, kızım ölmekten korkmuyorum ama diyor ölmemekten çok korkarım dedi. Bir de ölememek diye bir şey var ya. Yani. Allah korusun. Yataklara bağlanmak, başkalarına muhtaç olmak, bir türlü can, o bak o tehlikeli bir şey.
Eskiler üç gün yatak, dördüncü gün toprak deyip dua ederlermiş tabii.
Dolayısıyla şöyle bir şey söylenmiş. Yani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.
Nasıl ölürsünüz?
Şimdi benim ölümümü kendim belirliyorum. Bakın dikkat etmek lazım. Ve nasıl dirileceğimi de kendim belirliyorum. Bu kadar basit bunlar. Dolayısıyla hayatı, ölümünü, ölümü, dirilimi belirleyen bir insanın çok dikkat yaşaması lazım. Tesadüfe yer yok, mahal yok yani. Şimdi biz tabii bu şöyle bir şey hocam. Yani bunların sade eğitim kademelerinde zaten maalesef pek işlemiyor ama hiçbir şey yoksa bak ne yapabilirim? Ben evde bunu işleyebilirim. Bak kızım oğlum bir ağaç dikiyorsan kıyamet kopuyorsa dik diyor ya işini öyle yap. Mesela ben şimdi eve bir gün eve geldim böyle çok yorgun argınım. Kızım bana dedi ki ya baba dedi çok yorgun görünüyorsun dedi bana. Dedim kızım yorgun görünmüyorum. Yorgunum dedim ya. Ben bayağı yorgunum dedim
evet.
Ya. Ama dedim mutlu oldum şimdi sen böyle deyince. Niye dersen dedim. Ya baba eve geliyor çok yorgun. Aa demek ki bu adam çalışmış ya. Süper. Evet. Ya ben sana bu izlenimi veriyorsam helal olsun bana, ne güzel bir şey ya. Ah bak bu önemli. Dolayısıyla hayatımız, eylemlerimiz, söylemlerimiz hepsi şu çerçeveye dahil. Yani işinizi öyle bir yapın ki hani şey der ya Marco Mix'in çöpçü kardeş sokağa öyle bir çöp süpür ki insana desin ki buradan dünyanın en güzel çöpçüsü geçmiş. Buradan dünyanın en güzel öğretmeni geçmiş desinler. Desinler diye yapmıyoruz. Öyle yap işini işte. Çünkü işinden hesabı çekecek insanın işini safsatlama lüksü yoktur.
Yoktur. İnşallah. Bunu da konuşacağız. Yani bu ihsan kıvamında iş yapmak.
İşte, evet.
Muhsin olabilmek gerçek manada nedir? Nasıl bir şeydir? Bu da ancak bana düşen ne, ben ne yapabilirim inisiyatifini, bu mesuliyeti yüklenen bir insanın yapacağı bir şeydir. Yani hocam şöyle düşünüyorum sizi dinlerken, bunun üzerine biraz daha tefekkür etme fırsatı da buldum. Ya bazen çok zihnimizi ve kalbimizi dağıtıyoruz. Ya şu şunu demiş, bu bunu söylemiş, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Ya kardeşim geç bunları. Ben ne yapıyorum? Ben bana yakışanı ne kadar yapıyorum? Ben ne kadar mesuliyet yükleniyorum? Ben kendi etki alanım olan dairede, o dar dairede kendi devletimi nasıl inşa edebiliyorum? Evet. Orada sözün geçmiyorsa başka nerede sözün geçiyor? İşte evet. Bu ailede olur ya da sözünün tesirinin geçtiği yerlerdedir. Hatırlatmıştınız, bir deniz yıldızının hikayesi evet. var değil mi?
Evet, evet ya, ne güzel.
Bir adam okyanusta sahilde yürüyüş yaparken, kıymetli hocam, evet. denize telaşla bir şeyler atan bir adama rastlıyor. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark ediyor. Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsunuz diye soruyor. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi bunların yaşamaları için cevabını veriyor. Adam bu defa diyor ki, iyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkan yok. Sizin bunları atmanız neyi değiştirecek ki? Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi adama bakıyor. Bak diyor, onun için çok şey değişti. Evet. Onun için çok şey değişti. Evet, belki herkesin hayatını değiştiremeyebiliriz ama en azından bir kişinin, yalnızca bir kişinin biz var olduğumuz için daha iyi halde yaşamasını sağlayabiliriz. Yani kötülüğü bitiremesek de iyiliği çoğaltmak
tabii hocam.
Bize yetişen yani bir şey.
Hiçbir şey yapmıyorsa çocuklarımızı iyi insan yetiştirerek iyiliğe büyük katkı sağlarız. Şimdi Henry Ford'un işte bu otomobili icat eden adamın çok değerli bir sözü var. Çok bütün insanlar çok mücadeleci insanlar. Hiçbir zaman engelliler bunları yıldırmamış. Diyor ki, buna diyor ki engeller karşısındaki bu azmin nereden geliyor? Bir basit bir soru. Diyor ki engel hedeften gözümü çevirdiğim anda gördüğüm şeydir diyor. Müthiş bir şey bu. Engel, ya hedefteyken gözüm engel tanımam. Aşarım kardeşim. Ama hedeften gözünü çevirirsen işte o zaman engelleri görmeye başlarsın. Bu çok değerli bir şey. Şimdi biz diyoruz ki bizim hedefimiz hani en büyük mükafat nedir? En büyük ödül nedir? Bak ben şimdi kendime söylüyorum. Dursun her ona konuşuyorum ben burada. Kimsenin adına konuşmuyorum. Ben asla tavsiye nasihat vermeyi sevmem. Babam da nasihat bize vermedi. Çocuklarıma da öğüt vermem. Ama ben acizane söylüyorum. En büyük ödül nedir diye sorarlarsa en büyük ödül bir gün amel defterimizi sağdan almaktır. Kardeş hedef bu. Hedef bu. Çünkü o mahşer günü defterler dağıtıldığı zaman insan orada iki şeyle karşıya karşıya kalır. İki. Ya sağdan ya soldan alacaksın kardeşim. Bitti. Orada hiçbir ödülün anlamı kalmayacak. Hiçbir başarının anlamı. Yok, yani yok, her şey yok. Allah. Ben bir şeye odaklanacağım. Defterimi sağdan mı alacağım soldan mı alacağım? Bak bitti. Eğer defterimi sağdan alırsam ben en büyük ödülü almışım demektir. Eğer defteri soldan verilmişse al vermez. Şimdi ben ne yapacağım? Bana göre Henry Ford'un dediği söz çok doğru. Engel gözümü hedeften ayırdığımda gördüğüm şeydir. O zaman bunun anlamı şu. Kötülük benim iyilik yapmaktan vazgeçtiğinde olan şeydir. Diyeceğim ben. Bitti. Abi dünyada bir şeyler kötüye gidiyor. Ben de buna sorumluyum diyeceğim. Nasıl sorumluyum? Kötülük benim iyilikten gözümü ayırdığımda, iyilik yapmaktan kendimi feda bıraktığımda gördüğüm şeydir, olan şeydir. O zaman ben dünyadaki her kötülükten mesulüm kardeşim.
O kadar.
Ben de mesulüm diyeceğim ve diyeceğim ki ya Rabbi evet kötülükler vardı ama ben şu kötülüğün kalkması için şöyle bir çaba sarf ettim ya. Zaten bu yazılacak deftere. Her şey yazılıyor. Neşet Ertaş'a rahmetli diyorlar. Röportajında okuduğum için söylüyorum. Çok etkilemişti beni. Neden şiirlerde mahlas yazmıyorsun? Onun mahlası yok. Aslında garip diye mahlası var ya. Garip diye geçiyor da. Diyor ki kardeşim herkesin ne yaptığını zaten birileri yazıyor. Bir de ben yazmama gerek yok diyor ya. İnsan bu bilinçli olduğu zaman var ya. Bu dediğimiz şeylere çok dikkat eder. Hocam hayat bir dikkatten ibarettir.
Kesinlikle.
Tanpınar der ki insan dikkatten ibarettir. Dikkatten ibarettir.
İnsan dikkatten ibarettir. İşte hocam Sezai Bey'in sessiz müzik şiirinde geçen olup bitmekte olan şeylerin olup bitmemesi için sen ne yapıyorsun?
Ya, evet.
Bu yaman sorusuna bugün Türkiye'miz hamdolsun değil mi? Savunma sanayinde elhamdülillah. Devrim çapında muazzam işler başarıyor. Allah'ın izniyle, lütfuyla, ihsanıyla. Ve bu işin mimarlarından, önde gelen isimlerinden Baykar'ın teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'a katıldığı bir televizyon programında sual ediliyor. Başarı nedir sizce diye. Selçuk Bayraktar'ın cevabı. Bizler için başarı Allah'ın rızasını kazanmaktır.
O kadar işte. O kadar işte. Evet.
Dünyada nedir? Bu insanlara faydalı işler yapabilmektir. Evet. Böyle olduğunda mesleğinizde öne çıkmak, yaptığınızda büyük işler yapmak sizi başarılı kılar mı? Belki evet. Dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor. Sadece Türkiye'de o günün şartlarında 5 milyon mülteci var. Mülteci kampında doğan bir çocuk olarak bu hayatı Selçuk Bayraktar yaşasaydı benim ne farkım var onlardan?
Ya evet. He.
Ya da Afrika'da açlık sınırında doğmuş bir çocuktan ne farkımız var ki? Bizim sadece şansımız var. O kadar şanslıyız ki aç değiliz, savaş altında yaşamıyoruz. Esaret altında değiliz, Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bunun yanında iyi bir eğitim alma şansımız da olmuş. İşte bunların farkında olmak. Programın başına dediniz ya bu sabah. Sağ salim kalktık, geldik.
Evet.
Şu an yayınımızı, programımızı yapıyoruz ve insanın bir iş sahibi olmasının bile ne büyük nimet oldu.
Tabii tabii. Yani, İnsan nimet bilecek. İşte o karıncanın Süleyman Aleyhisselam'ın ateşine giderken topal bir karınca, nereye gidiyorsun? Su götürüyorum diyorlar. Sen kimsin ya? Diyor ki olur mu canım? Süleyman Aleyhisselam ateşe atılmışsa ben bu ateşe atılmasına razı değilim. Benim safım belli olsun. Ne yaptığım önemli değil. Ne yapmak istediğim önemli.
Ya.
Bak bu çok önemli. Dolayısıyla bir karınca, Cenab-ı Hak karıncanın hürmetini belki de o ateşi söndürüyor. Siz bilemezsiniz ne yaptığımızı. Bu, mesela biz bugün İsrail'e karşı ne yapacağımızı, dünya şaşmış bir halde. Bana diyor ki, çok akıllı bir kişi diyor ki bana, hocam hiçbir şey yapamazsak boykot yapalım ya. Bak.
Evet.
Yani İsrail'in mallarını boykot etmemiz bile
tabii,
onların bombaları tabii, atmasına tabii. karşı bir protestodur. Karınca misali. Bak karınca.
Kader, safımız belli olsun.
Safımız belli olsun. Ben şimdi şu malı alacağım. Diyorum kardeşim boykot listesinde var mı? Var hocam. Alma o zaman. Ama emir çekiliyorum orada.
Mümkün. Yolda, alma.
Evet ben bunu yapabilirim. Bak yapabileceğim bir şey var. İsrail'in Filistin'deki kardeşlerimizi bombalarken o bombalara mani olmak için yapacağım bir şey var benim. Ben şu ürünleri almayarak onun ekonomisine zarar verebilirim. Bu dünya çapında olduğu zaman bu çok büyük bir şey yapmaktır. İnsan hiçbir yaptığı şeyi hor görmemeli. Çünkü Allah amellere değil niyetlere bakacak.
O kadar kesinlikle.
Hocam amellere bakarsa yandık. Allah niyetlere bakacak. Amellere değil.
Çünkü insan ancak niyetlerini kontrol edebiliyor.
Ya,
o niyetlerinden
evet.
mesul. Evet. Ama hepimiz bugünün şartlarında elimize bir sapan alıp değil mi bu terör devleti
evet.
İsrail'i işgalci Siyonistleri bir taş atmak istiyorsak
işte evet,
bunu boykotla yapacağız.
Boykot da bir sabandır, bir taştır. Evet.
Tam olarak öyle. Bu fiili duamız olacak, kalbi
evet,
duamız
tabii,
olacak,
tabii,
kavli
tabii.
duamız olacak. Yani benim elimden bir şey gelmiyor canım. Değil abi. Gecenin
işte
bir
geliyor.
Vakti kalkıp dua etmek
evet.
elinden geliyor.
Geliyor.
Boykot elinden
evet,
geliyor.
Evet.
Bak, i̇şte senin taşın da budur.
İşte bu.
Bunu sen küçümsemeyeceksin.
Asla küçümsemeyeceksin. Çünkü damlaya damlaya göl olur. Hı. Ama damlaya damlaya göl biterdi. Şimdi Türkiye'de bir sürü İsrail destekçisi mağazalar kapanıyor. Niye böyle oluyor? İşte bir protestolarla yani biz Allah'a karşısında ne yaptın ya Rabbi şöyle şöyle yaptık. Ya. Bu kadar yapabiliyorduk desek yüzümüz ak olur.
Evet çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Programımızın nihayetinde gerçekten bir kez daha insan yaptığı şeydir gerçeğiyle yüzleşmiş oluyoruz.
Evet.
Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemesi için sen ne yapıyorsun sorusuna bütün dinleyenlerimizle beraber kendi içimizde esaslı ve güçlü cevaplar
evet.
aramaya devam ediyoruz. Sivil inisiyatifler
evet.
almaya devam ediyoruz. Bana düşen ne, ben ne yapabilirim, bana yakışan ne sorusunu soruyoruz. Gerçekten de biz kendi işimize bakacağız. Dedikodulardan, maleyanilerden, şundan bundan
evet.
uzak tutarak işimize bakacağız. Kendimize yakışanı yapacağız ve sorumluluk üstleneceğiz. Başkasının
evet.
topu başkasına atarak olmaz bu işler. O, dünya
çünkü
öyle
sorgu bireysel olacak, toplu olmayacak hocam. Sorgu
Harika.
Bireysel olacak.
Evet çok teşekkür ediyoruz Dursun Ali Tökel hocam. Erkam Radyo'da aziz dinleyenlerim bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber huzurlarınızdaydık. Her pazartesi ve çarşamba akşamı olduğu gibi. Nasipse haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim, müsaade isteyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.